Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Abdullah Ezik.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Ömer Faruk Şerifoğlu ile birlikte Cihat Burak edebiyatı, ressam kişiliği ve tüm bunların bir entelektüel olarak nasıl bir anlam ifade ettiği üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ömer Faruk Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben ilk olarak aslında biraz Cihat Burak'a dair bir entelektüel portre çizerek giriş yapmayı tercih ederim. Çünkü kendisi 20. yüzyılın önemli ressam, yazar, mimarlarından birisi. Yaptıkları resimleri, metinleri bugün hala kendisinden sıkça söz ettiren bir figür. Devri içinde çok önemli bir karakter. İlk olarak bir temel Cihat Burak portreti çıkaracak olsak nelere vurgu yapmak gerekir?
Şöyle, Cihat Burak aslında asıl mesleği mimarlık ama muhtemelen en az bilinen tarafı mimarlık günümüzde. Öykücülüğü ve daha çok da ressamlığıyla tabii bugün hatırlıyoruz. Ama o sağlığında, hatta bir konuşmaya da öyle cevap verir biliyorsunuz. Bir röportajının başlığıdır. Mimarlık mesleğim, işte ressamlık sevgilim, öykü yazarlık metresim gibi bir ifade kullanır. Aslında onun kafası bir bütün tabii ki, mimarlığı kenarda tutarsak. Ressamlığıyla yazarlığı, yani öykücülüğü aslında bence çok iç içe, yani biri ötekinden çok uzak ya da bağımsız değil. Zaten bir yerde resmini yapamadığımı işte yazıyorum, yazamadığımın resmini yapıyorum gibi cümleler de kullanıyor. Nitekim öyküleriyle resimlerine baktığımızda zaten öykülerinde anlattığı bir takım figürlerini resmettiğini ya da resmettiği bazı figürleri öykülerinde canlandırdığını görürüz gayet net bir şekilde. Mimarlığı aslında bildiğimiz bir takım yapılar var yaptı ama çok öyle bir mimar kimliğiyle öne çıkmış değil. Ama mimarlık okumuştur. Nitekim bir konuşmasında da, hatta Bertan Onaran rahmetli işte konuşuyor. Simurg konuşmasında mı, Simurg belgeselinde mi emin değilim ama TRT'de yayınlanan bir belgeseldeydi. İşte Cihat abi diyor, sen de akademi mezunsun değil mi? Bir dakika diyor, ben akademi mezunuyum ama ben mimarlık okudum, resim okumadım. Dolayısıyla sonradan unutmam gereken hiçbir şeyi öğrenmedim. Ve bunu bir artı olarak görüyor ki yanlış da değil. Yani her ressamın illa akademi okumaması gerektiği gibi bir söylem içine girecek değiliz ama o bunu artıya çevirmiş ve dolayısıyla kendi çizgisini, kendi kimliğini bulmak için mimarlık okumasını ve akademi resim okumamasını bir artı olarak görmüştür ve bunu da başarmıştır. Yani ressam kimliğini çok erken kurmuş bir kişiliktir.
Burada sanırım bence çok da önemli. Özellikle Fransa'da geçirdiği yıllar, oradaki hayat tecrübesi, devam ettiği okullar. Burada Fransa veya Fransız ekolünün Cihat Burak üzerinde bir etkisinden resmi edebiyata yansıtan yönetmek mümkün müdür?
Gayet tabii ki, gayet tabii ki. Döneminin Paris'teki sanat ortamından ciddi olarak beslenmiş. Orada uzun süreler yaşamış. Hatta ilk şeyi zaten mimarlık bağlamında gidiyor ama orada mimarlığı kenara koyup yine resimle uğraşıyor. Sonra dönüyor burada mesela işte Bayındırlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Ama yine buradan ilk fırsatta memuriyetten kurtarıp paçayı yine kendi Paris'e atıyor ve yine resimle buluşmak için Paris'e gitmiş oluyor. Yani dolayısıyla onun akademisi burada işte Güzel Sanatlar Akademisi değil de Paris olmuş oluyor. Onun asıl resim eğitimi aldığı, ressamlığını icra ettiği alan olarak. Ve önemli resimlerinin büyük kısmı da orada icra etmiştir. Bu oradan buraya gelirken getirmiş. Burada sergilemiştir. Orada açtığı sergiler de var tabii ki, önemli. Bir takım sergiler de açmıştır orada.
Bu noktadan zaten şunu da söylememiz mümkün ki Paris ve Fransa 20. yüzyıl Türk entelektüeli için tanıdığımdan itibaren önemli bir merkez. Birçok bohem hayatı yaşayan, buna paralel bir şekilde zaten Paris'in ve Paris ekolünün izlerini edebiyatında, resminde, heykelinde ortaya koyan birçok isim var.
Yani 20. yüzyıl kültür sanat hayatımızı biçimleyen olgu Paris odaklı bir olgudur. Bu gerek edebiyat olarak gerek resim olarak ve Cihat Burak da bunun tam göbeğinde ve bundan doyasıya beslenmiş bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu konuda orayı besleneceği bir kaynak olarak görmüş ve bundan da doyasıya beslenmiş bir karakter. Burayı ise asıl bir şey olarak, bir kaynak olarak görmüş. Çünkü bu toprakların çocuğu, Aksaray'da doğup büyümüş, eski İstanbullu köklü bir ailenin çocuğu ve gerçek bir İstanbul beyefendisi, müthiş bir heccav. Yani işte o Cumhuriyet meyhanesi buluşmalarıyla biliyoruz, sanat ortamları, daha doğrusu o elinde çantası Cumhuriyet meyhanesinin her akşam işte Gedikli müşterisi olarak oturuyor, bazen tek başına, bazen 8-10 kişilik masalarda. Günümüze ulaşmış fotoğraflar da vardır ya da işte bir takım anlatılar. Yani o da oranın demirbaş bir parçası gibi adeta. Ve hatta çantasında da işte bir takım Fransızca gazeteler, dergiler, yani çok eski gazeteler de olabilir, önemi yok. O onu bir entelektüel duruş, bir figür olarak, oranın asli unsuru olarak yıllarca bunu sürdürmüş. Ama dediğim gibi gerçek anlamda da gerek konuşmasıyla gerek kültürü birikimiyle bir İstanbul beyefendisi ve asıl zaten öykülerinde de resimlerinde de isyanı ve bence temel konusu da elimizden kaybolup giden bir medeniyet. Bir İstanbul'un işte o bugün arkasından bazılarımızın ağıtlar yaktığı, bazılarımızın da umursamadığı o kayıp giden İstanbul medeniyeti. Nitekim işte Cardonlar, Yakutiler dediği, işte kitaplarına isim verdiği ve kediler resminin ve öykülerinin esas unsuru. Bunları zaten satır aralarına girdiğimizde Cardonlar o medeniyeti yiyen şeyler, bir takım vahşi yeraltı yaratıkları ya da yer üstündeki iki ayaklı canavarlar. Kedilerse bir tür uyarıcılar, bir tür alarm vericiler. Bu olup bitene, bu elimizden kayıp giden medeniyetin de dikkat çekecek bir takım uyarıcılar olarak görmüş. Ve bunu da tekrar tekrar yorulmadan, bıkmadan kaleme almış, resmetmiş. Yani kedi görmediğimiz çok az resim vardır. O kediyi bir yerden bir yere yerleştirir. Ve bunun dışında eski Osmanlı efsaneleri, yani bir takım halk destanları, oralardan beslenmiş. Onların hem öykülerinde çokça kullanmıştır, hem de resimlerinde. Yani Evliya Çelebi'sinden işte toz koparan İskender'ine. Yani adeta onları anlatırken zaten oradan bir figür gibi, onların arasında yaşayan bir figür gibi anlatıyor. Yani o kadar içinde. Ki ve o toz koparan İskender deyince aklıma geldi. Orada mesela Hasan Ağa'nın ağzından toz koparan İskender'e bir metiye diziyor. Orada yaşıyor çünkü. Evet.
Burada aslında şey de çok önemli. Bu medeniyet metniyeti. Çünkü geç dönem Osmanlı, erken dönem Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in de Cihat Burak'ın yaşadığı dönem düşündüğünde birçok farklı fraksiyon söz konusu. Arada darbeler var, işte hükümetin el değiştirmesi var, tek parti dönemi var, Atatürk dönemi var. Dolayısıyla aslında bu medeniyet sancısı döneminde Cihat Burak birçok şeye tanık oluyor kendi kişisel yaşantısıyla. Bir mimar olarak da bu çok önemli. Çünkü özellikle işte milli mimarlık anlayışı, hemen ardından işte Adnan Menderes dönemi, yıkılan mimari eserler. Yani bir mimar için hem bir şeyler üretmek söz konusuyken bu dönem içerisinde, hem de bir tarafta yiten giden bir medeniyet var. Peki bu noktada Cihat Burak'ın bu tırnak içerisinde ifade edecek olursak yitik medeniyetinde neler vardı? Hangi imgeler, hangi düşünceler, nasıl bir algı vardı?
Yani bunu hani şuradan birkaç satır belki o Tomris Uyar'ın daha doğrusu plastik sanatlar, Sedat Simay Plastik Sanatlar Ödülü verildiğinde Cumhuriyet Gazetesi'nde Tomris Uyar'ın yaptığı bir söyleşi var. Orada kendi ağzından birkaç cümle okumak isterim. Kendi vizyonunu, kendi dünyasını kendi ağzından hani aktarmış olmak için. Öyküyü de resmi de proje yapar gibi ele alırım. Mimar olmasaydım ne bileyim belki de yönetmen olurdum. Oyun sahnelemek isterdim. Sinemayı da çok severim ama gidemiyorum. Ya yanlış bilet alıyorum ya yanlış saatte gidiyorum. Okul yaşamım süresince tarih, resim ve edebiyat dışında hiçbir dersi sevmedim. Geceleri Larousse okurdum. Evde annem kızardı, dersine çalış derdi ama benim dersim buydu. Sonra akademinin birinci sınıfındayken öğretmenimiz Marcel Odet beni Edgar Poe ile tanıştırdı. Baudelaire'in sırf Poe'yu ana diline çevirebilmek için İngilizce öğrendiğini anlattı. Kütüphane müdürümüz de Ahmet Muhip Dranas'tı o sırada. Onlar aracılığıyla Poe'yu tanıdım ve o dünyaya girdim. Haklısınız, resimde de öyküde de düpedüz etkiledi beni. Özellikle olağan dışı öyküler. Sonra yine Tormis Uyar soruyor ona, işte geçmişteki ustalardan kimleri beğeniyorsunuz diye. Malik Aksel'in çabası özellikle saygıdeğerdir. Avni Lifiş'in resmi alış tarzı. Empresyonizmi getirenleri pek sevmem ama Nazmi Ziya'yı ve Üsküdarlı Hoca Ali Rıza'yı sayabilirim. Ben belli bir çap arıyorum resimde. Sonrakilerde ben dahil aradığım şeyi bulamıyorum. Kendisini de eleştiriyor. Öyle de bir adam çünkü. Sevemiyorum bizleri. Sözün gelişi, bana neden işçi köylü resimler çizmiyorum diye sorarlar. Çok iyi bilmediğim, içinde yaşamadığım bir ortamı asla çizemem. Soyut resme el sürmem. Soyut resmin en geliştiği bir ülkeden, hat geleneğinin serpildiği bir ülkeden geliyorum ben. Yazı ve hat büyüler beni. Başarılmış bir soyut resim şöleni, göreni coşturur. Bir zaman Leopold Levin'in onca yapıt içinden Karahisar'ın hattını seçmesini başka nasıl açıklayabiliriz? Gelelim Cardonlara. Cardonlar ara sıra dairelerin önünde bekleyen arabalarına binip Emirgan'a çay içmeye gidiyorlar. Cardonlar kültürümüzü tehdit eden bir türediler sınıfı. Kediler eninde sonunda boyun eğecek mi onlara? Yani bir gün teslim olacağız mı Cardonlara bu gidişle? Hiç kuşkumuz olmaz.
Ya harika bir cevap. Kendi medeniyeti anlayışı, kentinin edebiyata yaklaşımı, hayata yaklaşımına dair ve kentten önceki ustalara dair de birçok şey söyleyen bir metin aslında bu.
Yani bu böyle bir geniş bir vizyonu olan bir adam. Yani nitekim bu metinlerini kitaplaştırırken de mesela bir mimarlık kongresi açılış konuşması diye mimarlık mecmuasında yayınlanmış bir metin. Bunu ben gerçekten o kongrede bir konuşma metni zannettim. Çünkü saygıdeğer mimarlar falan diye başlıyor. Metni bitirdiğimde ya bu bir kurmaca, bu bir öykü. Böyle bir şey hayal etmiş ve oradan mimarlara giydiriyor kendince. Ama bir kurgu bu. Dolayısıyla o metinler arası da ya kıvrak bir zeka, müthiş bir birikim ve gusto. Oradan işte fırçaya da elini aldığında, kalemi de elini aldığında coşturuyor. Ve yine dönemi için mesela çok avantgard metinler var. Bilim kurgu metinleri var. Yani bazılarında mekan olarak da İstanbul'da geçiyor. Yani onlardan hiç olmasa birinin bir filme dönüşmesini yani ne çok isterim. Çünkü ben onları okuduğumda zaten, daha doğrusu onlardan bazıları film olarak zihnimde şu an size anlatırken bile sahneler var gözümün önünde. Yani bu kadar canlı bir dil.
Ya benzer bir durumu zaten resminde de görüyorum.
Tabii ki, tabii ki.
Çok samimi, çok içten ve aslında düşündüğünü resmetmek, metne dökmek konusunda çok başarılı bir kalem. Bunun izlerini biz çok rahatlıkla görebiliyoruz ki evet. Bu bence önemli bir konu. Buna birazdan edebiyatı bağlamında geleceğim ama Halya'da da birkaç isim de saydık. Cihat Burak yaşadığı dönemin aktif isimlerinden birisi. Yakın çevresinde birçok entelektüel figür var. Bunlarla buluşan, konuşan, meyhaneye giden, tabii. Resmi, heykeli, artık metni tartışan bir isim. Peki bir Cihat Burak merkezinden baktığımızda yakın çevresinde hangi entelektüel figürleri görüyoruz? Bunlarla nasıl bir etkileşimi, iletişimi vardı?
Şöyle, kompleksiz bir adam. Mesela hani ben biraz Bedri Rahmi ile çalıştım biliyorsun. Bedri Rahmi ile mesela aralarının çok iyi olmadığına dair böyle rivayetler var sıralarında. Hatta akademiye girerken resim bölümüne girmesine Bedri Rahmi mani olmuş gibi bir söylenti var. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Ama sonra ondan kalan materyali kurcalarken daha önce fark etmedim, geçenlerde de yayınladım hatta, bir metinle karşılaştım. Bedri Rahmi Cerrahpaşa'da hastanede ziyaret etmiş Bedri Rahmi'yi ve giderken de ona bir şiirle gitmiş. Reis diye bir şiir yazmış. İşte gittiğinde hastane, Bedri Rahmi'nin işte hastanedeki odasının kapısında işte reisler hastayım beni rahatsız etmeyin diye bir yazıyı görünce de şey yapmış, vazgeçmiş içeri girmekten ve orada işte kapıyı tıklatarak getirdiği elindeki çiçeği verip dönmek istiyor. Nitekim veriyor kapıyı açan hanıma da, muhtemelen gelen Hüget Hanım o da. selam söylüyor ve getirdiği çiçeği bırakıyor. Şiir cebinde. Dönüyor ama arkasından hemen daha birkaç adım atmadan Hüget Hanım geri dönüp diyor ki işte Bedri Ahmet Bey sizi görmek istiyor, reis sizi görmek istiyor diye içeri çağırıyor. Herhalde işte bir süre kalıyorlar baş başa, sohbet ediyorlar. Ve o şiiri niyeyse çıkarıp veremiyor. Çünkü şey diyor yani işte bir şaire şairlik mi taslayacağım? Yani yazmış ama bu kaygılarını dile getiriyor. Ya da diyor şimdi orada bir takım böyle bir hesaplaşma, bir vedalaşma ifadeleri var. Yanlış anlaşılma, anlamasın şimdi sen gidiyorsun hani gibisinden algılamasın, ona ölümü hatırlatmasın kaygısıyla vermekten vazgeçiyor. Fakat bunu tabii yırtıp atmadığı için kenarda durmuş. Sonunda yıllar sonra da yanlış hatırlamıyorsam 1970'lerde yine bir not iliştirmiş. Bu demin aktardığım cümleleri ifade ediyor. Yani gittim işte vermekten vazgeçtim falan. Ama diyor madem yazdım bu da burada bilinsin dursun diyerek zımbalamış o notu ve öylelikle koymuş evrakın arasına. Yani ve orada nefis bir metin o da. Yani hem Bedri Ahmi şiirinden nasıl beslendiğini hem Bedri Ahmi'ye gelinceye kadar ki bizim o şiir serüvenimizi ve Bedri Ahmi'nin resimde ve şiirde ne yaptığını yani dolayısıyla hem şiir yani edebiyat hem resim vadisinde yol almış iki ustanın birbiriyle ne kadar benzeştiklerini ve birbirlerine ne kadar beslendiklerini görüyoruz. Ve de sevgilerini görüyoruz karşılıklı. Yani o dönemin zaten edebiyat ve sanat diye bir ortamı ayıramayız. O dönemin edebiyatçıları ve ressamları, sanatçıları zaten neredeyse aynı toplum. Sürekli neredeyse her gün birbiriyle ilişki içindeler. Bir o günden kalma bir meclis fotoğrafına baktığınızda zaten üç tane yazar, üç tane ressam işte bir aradalar. Yatsın bu muhtemelen biraz da 80 sonrasının şeyi yani bu ressamlar başka bir camia, yazarlar, şairler başka bir camia. Hatta günümüzde belki şairler ayrı, yazarlar, romancılar ayrı kliklere dönüşmüş durumda. O gün için böyle bir durum yok. O gün birbiriyle müthiş bir şekilde ilişki içindeler ve besleniyorlar. Zaten bence Bedri Ahmi'nin de Cihat Burak'ında kalemi bırakmamış olmalarının sebebi de bu. Çünkü işte ikisinin en yakın arkadaşlarından biri Sait Faik. İşte Sait Faik hikayesini yazıyor. Bedri Ahmi resmini yapıyor. Cihat Burak kalkıp ikisine birden güzelleme yazıyor bir başka bir metinde.
Bu çok önemli bir konu çünkü bana şuradan da anlamlı geliyor. Özellikle geç dönem Osmanlı ile başlayan bu entelektüel profilinde entelektüel dediğimiz kişi aynı zamanda birçok farklı uğraş içerisinde olan kişi işte Tevfik Fikret, ressam, mimar, şair, Halife Abdülmecit metinleri, resimleri zaten malum.
Yani sanat dediğimiz olgu aslında böyle bir şey zaten. Siz bir alanda sivrilirsiniz. Sizi yani o esas alan o gibi gözükür ama diğer alanlardan bigane kalamazsınız. Bu biraz da o işin şeyinde yani beslenmeniz gerekiyor başka taraflardan da. Yani sadece aynı resmi yaparak devam edemezsiniz. Ama bugün aynı resmi de yaparak devam edenler yok mu? Var. Ama bu ne kadar doğru tartışılır.
Kesinlikle herhalde aşağı yukarı Cihat Burak da belki bu kuşağın, bu anlayışın son temsilcilerinden biriydi. Bugün artık yani yazarlarla şairleri geçtim. Öykücüler, romancılar, bilim kurgucular hepsini ayırmak gerekiyor veya bu ile bir algı oluştu açıkçası.
Maalesef. Ama yani Cihat Burak'ın her resmini oturup hani demin dediğim gibi öyküleriyle benzerlikler ya da işte bir iç öyküsü olarak birbiriyle paralellikler kurabileceğimiz gibi hiç öyküsünden bağımsız bir resminin karşısına oturup oradan bir öykü yazabiliriz ya da oradan size yani bir hikaye çıkarabiliriz. Oradaki işte o kedinin nereye baktığı, oradaki işte bir jardon ya da bir mimari o yani birçok ayrıntıdan birçok öykü çıkarabiliriz. Yani bir hikaye yazabiliriz oradan.
Biraz peki Cihat Burak'ın edebiyatına değinecek olursam çok enteresan farklı bir figürle karşılaşıyordu. İşte kitap isimleri bile herhalde görenlerin jardonlar bugün için ne demek? Yakutiler nedir? Öykülerde var farklı kelime tercihleri, farklı dil tercihleri, farklı kullanımlar. Bunu nasıl görmek gerekir?
Yani o dediğim gibi Osmanlı'nın o son dönem o heccav kelimesini o yüzden kullandım az önce. Anlatıcı o işte destan geleneği ya oradan ciddi bir şekilde beslenmiş. Zaten bazı öykülerinde o bir takım mahalli dil şeylerini de koruyor. O üslupla, o ağızla aktarıyor. Yani aynı ağzı bir başka öyküde devam ettirmiyor. Orada da ya daha sarih, daha açık bir Türkçeyle ya da daha başka bir dil tercih ediyor. Dolayısıyla anlattığı hikayeye göre, konuya göre ya da canlandırdığı figüre göre, yani şimdi henüz söylemedik ama bir takım gündemde şimdiye kadar gün ışığına çıkmamış bir takım eserleri var. Bir tiyatro metni var. Bir Karagöz uyarlaması. Bunu mesela şeyde Şanzelize'de yanlış hatırlamıyorsam ya da Saint Michel bulvarında mı işte bir tur gidip gelinceye kadar zihninde işte canlandırmış tek perdelik bir Karagöz uyarlaması, Çingene Hoca'nın rüyası. Orada bir işte hoca var, bir takım başka karakterler var. O her karakter kendi mesleğine, kendi jargonuna göre konuşuyor. Bir takım işte daha sokak kadınları var. Ve oradaki şeyi yani dil tercihi yine onun, her birinin ağzından, her birinin kendi karakteriyle canlandırabiliyor ve siz onu okuduğunuzda zaten dediğim gibi o olayın içine giriyorsunuz. Adeta sahne sahne izliyorsunuz o kişileri.
Burada şu benim zaten okurken de herkes farkına varacaktır aslında. Cihat Burak edebiyatında birçok farklı ekonomik sınıftan, çevreden, kadın, erkek, hayvan, yani birçok farklı karakter var.
Öyle bir kompleksi var. Yok çünkü orada işte yani en üst sınıftan biriyle ahbaplık edebildiği gibi orada bir sokak kedisiyle de ahbaplık ediyor. Yani kediler onun en yakın dostları, arkadaşları, evlatları, öyle görüyor. Yani evinde de var birkaç kedisi, işte her gittiği ortamda bir kedi gelip onu buluyor zaten.
Bu da bana çok anlamlı geliyor, işte Tanpınar'ın da kedileri, Talah Birsel'in de birçok hani önemli kişinin bu kedi severliğinin edebiyata yansıması da çok enteresan bir, aslında takip edilebilecek konu zaten.
Yani bir yazmıştım da bir ara Cihat Burak'ın kedileri diye, yani bir ondan fazla kedi çıkıyor yani öykülerinde ve resimlerinde anlattığı. Hepsinin ismi var, hepsinin bir karakteri var.
Peki burada aslında bu anlatıcı meselesine değindik. Burada anlatıcılarda, karakterlerde sürekli değişiyor. Cihat Burak kendini, anlatısını tekrar eden bir yazar değil. Sürekli kendini yenileyen bir figür. Ama mesela şu hiç değişmiyor gibi geliyor bana. Hep okura bir şeyler anlatırken o samimiyeti, o içtenliği, o mesafelenmeyi birbirine yakın tutan da bir yazar gibi geliyor bana.
Öyle, çünkü bir de üst perdeden anlatmıyor. Yani hatta neredeyse olabilecek en alt perdeden anlatıyor ve hiçbir zaman kendisini, yani bir hicivde bulunurken ya da bir yergide bulunurken de kendisini dışlamıyor. Az önce okuduğumuz cümlede de yani kendini dahil ediyor sevmediklerine, beğenmediklerine. Yani bunu normal işte öykülerinde, anlatımlarında da görüyoruz. Yani kendine aşık bir adam değil, kendini çok beğenen bir adam değil, kendiyle barışık bir adam daha doğrusu. Yani kendine torpil geçmesi gerekmiyor. O çocukluğundan beri işte dinlediği o Aksaray, o eski İstanbul ortamlarında, o eski konaklarda yaşanılan, anlatılan hikayeler, o destanlar, oralardan beslenerek, oralardan devşirdiği bir takım metaforları, bir takım kelimeleri kendi öykülerinde doyasıya kullanıyor. Yani böyle tadını çıkararak kullanıyor. Bazen bakıyorsunuz o kelimeleri birkaç defa tekrarlıyor ki onu sizin kafanızda yerleştiriyor. Bugün bazıları unutulmuş, gündemimizden, dilimizden uzaklaşmış kelimeler bazen ya da metaforlar. Yani o açıdan Cihat Burak'ın dünyasına girdiğinizde orada eski İstanbul'un güzelliklerini ve sonra eski İstanbul'dan yavaş yavaş elimizden kayıp giden bir medeniyeti, eski İstanbul ve Boğaziçi medeniyetini görüyoruz. Yani aslında içten içe bu gidişe bir ağıttır yani Cihat Burak'ın edebiyatı. Nitekim zihnimde var bunu şimdi. Yayın eviyle de konuştuk, kitaplarını şimdi yeniden basan yayın eviyle. Böyle bir şey benim yıllardır zihnimde var. Cihat Burak'ın metinlerinden seçme bir, işte adına yapı işleri mi deriz, inşaat işleri mi deriz? Yani bu bir betonlaşmaya reddiye. Yani bütün metinlerinde içten içe bu beton seviciliğe karşı sağlam bir argümanla bir reddiye var ve bunun hepsini bir araya toplayıp belki kendi resimlerinden seçkilerle de destekleyerek müstakil bir kitaba dönüştürmek gibi bir arzum var açıkçası.
Şahane bir fikir, günümde daha da anlamlı. Evet. Cihat Burak'ın bir entelektüel ve aynı zamanda bir mimar olduğu düşünüldüğünde evet, her gün ifade edeceği anlamda bence çok evet, kıymetli olacaktır.
Bakalım, yani bunu yayın evi de olur niye olmasın dediler. Onlar da benzer bir Cihat Burak derlemesini kedi odaklı yapmam istediler. Ona da peki dedik. Bakalım önümüzdeki günlerde onlar da görünür hale gelecektir.
Çok teşekkürler Ömer Faruk Bey. Cihat Burak'a dair bence çok keyifli, çok şey öğreten ve aslında okuru daha çok okumaya da iten bir kümeleşi oldu.
O zaman son bir şey, sürpriz. O yine diğerlerinden daha önce çıkacağı için söyleyeyim. Bir de müstakil bir şiir kitabı geliyor. Cihat Burak'ın şiirleri.
Umarım en yakın zamanda onları da okumak, onların üzerine de sohbet etmek mümkün olur.
İnşallah.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programını dinlediniz. Bugün Ömer Faruk Şerifoğlu ile beraber Cihat Burak edebiyatı, resmi ve bir entelektüel olarak Cihat Burak yakın çevresindeki isimler üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.